Ayrım 30.
Yerin dibine batsın böyle kolaylık diye düşündü. Bu kılıkla saatlerdir ayakta duruyorum ve burnumun dibindeki adamla görüşemiyorum. İnsanın aynı evde birlikte yaşadığı yakınlarını görememesi gibi bir durum. Durumda bir gariplik sezmiyor diyordu. Bütün bunların akla uygun olmayan tarafları yoktu. Galiba uyanmak üzereydi. Bir sıkıntıdan kurtulacağını seziyordu. Pijamalarından kurtulmak gibi değil, daha esaslı bir rahatlık. Kapının açıldığını duydu. Uyuyor muydunuz beyim? Gözlerini yavaşça açtı. Uyuduğumu düşünüyordum. Yazıhanenin hademesi elinde bir mektupla karşısında duruyordu. Ankara'dan bir mektup var sana Turgut Bey. Şişkin bir mektup. Zarfı masanın üstüne bıraktı. Turgut heyecanla zarfa atıldı. Evet, Metin'den geliyordu. Zarfı uzun uzun inceledi. Hemen açmaya kıyamadı. Ayağa kalktı, kapıya yürüdü. Mehmet Efendi, beni arayan olursa şantiyeye gittiğimi söylersin. Başkasına ait bir şeye sahip olmak ne güzel. Bu mektubu yazan Metin de olsa, baştan aşağıya yalan dolu da olsa, gene bir insanın içinden gelen bir sır. Değerli bir parça. Zarfı özenerek açtı. Metin'in düzgün bir yazısı vardı. Dolgun ve dik harflerle okunaklı bir yazı. Yazarken kağıdı ikiye katlamadan kullanmış. Ben öyle yazmam. Satırlar birbirine paralel olsun endişesiyle kağıdın altına çizgili bir kağıt koymuş anlaşılan. Eli resim yapmaya yatkın olacak. Yazı çok düzenli değil çünkü hafif bir sanatçı düzensizliği var. İyi bir eğitim görseydi başka bir insan olabilirdi belki. Noktalamaya dikkat ediyor. Biraz fazla virgül kullanıyor yalnız benim gibi. Bazı kelimelerde imla yanlışları yapmış. Bazı yerine bazı yazmış. Birçok insan uzatmayı yumuşak G ile yapar. Dur bakalım. Önüne konan çok sevdiği bir pastayı yemekte acele etmeyen bir çocuk gibiydi. Kenarına kıyısına parmağını sürerek yavaş yavaş tadını çıkarıyordu. Şantiye odasındaki yayları çıkmış eski Marokyan koltuğa gömüldü, sigarasını yaktı ve telaşsız okumaya başladı. Sevgili Turgut kardeşim, acı haberi aldığım günden beri kendime gelemedim. Bu ölümün içimde yaptığı çöküntüyü sana nasıl anlatsam? Günlerin nasıl geçtiğinin farkında değilim. Kalbimde ağır bir yük taşıyorum. Ben artık hiç gülemeyeceğim dostum. Her nefes alışımda kalbim ağrıyor. Yıllar geçtikçe kalbimin derinliklerinde biriken keder tortuları içimi ağırlaştırıyor. Nefes alamıyorum. Üzerime çöken karanlık ruhumu eziyor. Acı hatıraların izleri hafızama bütün keskinliğiyle kazınıyor. Dostumun ölümü de karanlık gölgeli harflerle oraya yazıldı. Benim kaderim de bu acı hayatın içinde yaşamak. Kaderime isyan etmek istiyorum. Ne yazık ki bütün uğraşmalarıma rağmen bu karanlık havayı üstümden atamıyorum. Silkinip doğrulamıyorum. Benim de herkes gibi kaygısız, sevinç dolu bir yaşantıya hakkım yok mu diye soruyorum. Ben de herkes gibi günlük sevinçlerin, heyecanların akışına kapılıp gidemez miyim? Neden olaylar benim üzerimde silinmez izler bırakıyor? Kaderime lanet ediyorum. Günlerce gözyaşları içinde sana yazmayı düşündüm. Fakat ızdırapların beni nasıl harap ettiğini, aklımı ve duygularımı nasıl altüst ettiğini bilemezsin. Ağlamaktan kızarmış gözlerimin önünde yazmaya çalıştığım satırlar bulanıyor, bir şeyler yazabilmek için boş yere çırpınıyordum. Kaç kere bir iki satır yazdıktan sonra yırttım. Kaç kere satırların arasında gözyaşlarımı tutamayarak kendimi yatağa attım. Bilmiyorum, senin için ne yazabilirdim? Bu kutsal görevi nasıl yerine getirebilirdim? Günler faydasız çırpınışlarla geçiyordu. Yalnız sana verdiğim sözü yerine getirmek için değil, onunla yaşadığım günlerin benim için unutulmaz hatıralarını edebileştirmek, ebedileştirmek olacak arzusuyla onun candan bir arkadaş, beni anlayan bir dost olduğunu anlatmayı kaçınılmaz bir görev sayıyorum. Onun saf ve temiz kalbini anlatırken bir yandan da bir daha göremeyeceğim bu aziz dostla yeniden dertleşmek, söyleşmek fırsatını bulacağım. Onun eşsiz vasıflarının güzelliğini bir daha göreceğim. Selim de benim gibi mustarip bir ruhtu. Benim gibi kapalı bir çocukluk devresi geçirdiği için çevresiyle uyuşamaz ve benim gibi bu bozucu çevreye büyük tepkiler gösterirdi. Ayrıca bütün bu tepkilerinin yanında hayatın içine karışıp güzellikleri yaşamak da isterdi. Bense bütün çirkinlikleri açıkça gördüğüm için hayattan tiksiniyordum. Özellikle cinsel konularda akranlarımın davranışları bana iğrenç geliyordu. Selim ise kadınlara duyduğu büyük ilgi ve merakın onu nerelere götüreceğinden habersizdi. Bu çirkinlikleri benim gibi hayatın içinde görmemişti. Bizim evde yaşayan ve ruh hastası olan zavallı bir akrabamın da kendisine yaklaşmasını önleyememişti. Bu çirkin ve tiksindirici kız evimizde toplanan erkek arkadaşları aşırı bir düşkünlük gösterirdi. Onun hasta olduğunu kabul etmek aileye ağır geldiği için davranışlarına göz yumulur ve mümkün olduğu kadar erkeklere yaklaşması önlenirdi. Selim o sıralarda cinsel konulara büyük bir merak sarmıştı. Arkadaşlarının anlattığı çapkınlık hikayelerini büyük bir heyecanla dinliyor, elden ele dolaşan müstehcen yazıları okuyor, resimleri seyrediyordu. Onu bu bozucu etkilerden korumak istiyordum. Arkadaşlarının bu yüzden onunla alay etmelerini önlemeliydim. Bizim eve sık sık geldiği için Leyla ile hasta akrabamın ismini öyle diyelim, teması konusunda onu uyarmalıydım. Selim'e bu konuyu açtığım zaman biraz geç kaldığımı anladım. Ona Leyla ile arasının nasıl olduğunu sorunca önce utanarak kızardı. Ben ısrar edince Leyla'nın sık sık kendisine sokulduğunu, özellikle iskambil oynarken yanına oturarak belli etmeden kendisini okşadığını itiraf etti. Benden hiçbir şey saklamadığı için kızı çirkin ve itici bulduğu halde bu okşamalardan zevk aldığını gizleyemedi. Ona sert bir şekilde bu temasın tekrarlanmaması gerektiğini söyledim. Turgut mektubu elinden bıraktı. Bat dünya, bat. Bu yalancı herifin Selim'i kirletmesine izin verdiğim için, buna yol açtığım için ben de sokaklarda sürünürüm inşallah. Kendini savunamayacak bir canım Selim'i ne durumlara düşürüyorum. Bütün bu kötülüklerden kaçmak istedin canım Selim. Seni öldükten sonra da rahat bırakmıyoruz. Gerçek sandığımız aldanışları bir bir yüzüne vuruyoruz. Yalnız bir noktada yanılıyoruz. Bütün bu olaylar içinde Selimliğin ne olduğunu aramıyoruz. Ah canım kardeşim. Şimdi yanımda olsaydın da sana yaşadığın hiçbir olaydan, hiçbir gizli duygudan utanmaman gerektiğini, içinde Selimlik olduğu için her şeyden gurur duyabileceğini söyleseydim. Beni de utandıramazsın Metin. İsterseniz hepiniz gülün bana. Ben artık küçük hesaplı her sözünüzün altında gerçek Selim'i görüyorum. Ona yaptığınızı bana yapamayacaksınız. Beni yolumdan çeviremeyecekler Olrik. İnsan Selim olduktan sonra ne yapsa olur anlıyor musun Olrik? Anlıyorum efendimiz. Anlamasan da olur. Kimse anlamasa da olur. Gerçek hürriyet budur Olrik. Ben anlıyorum. Anlatamasam da olur. Dikkat et oğlum Turgut. Bunu gözden kaybetme sakın. Seni aldatmalarına izin verme. Selim kimin ağzından konuşursa konuşsun ne önemi var? Onu bir kere öldürdünüz. Buna bir daha fırsat bulamayacaksınız. Birinci ölümünden temizleyeceğim onu. İkinci gelişini sağlayacağım böylece. Bu görev benden daha esaslı birine verilseydi. Benim gibi zayıf ve korkak birinin bu işin üstesinden gelmesi mümkün mü? Mümkündür efendimiz. Benim gibi günlük yaşantı batağına saplanmış biri ne yapabilir Olrik? Her yaşantınızda Turgutluk olduktan sonra gerisinin ne önemi var efendimiz? Anlamadım Olrik. Anladınız efendimiz. Anlamaktan korkuyorsunuz sadece. Ben Turgut'um Olrik. Turgut Özben. Bunca rezilliğimden sonra nasıl... Ölmekten mi korkuyorsunuz efendimiz? Bilmiyorum Olrik. Büyük bir karışıklık ve belirsizlik seziyorum. Yaşantılarıma verdiğim eski anlamlar birer birer kaçıyor. Yeni anlamlar veremiyorum kelimelere. Ben Selim değilim Olrik. Selim romanları okuya okuya Selimliğe özenen bir Don Kişot olmaktan korkuyorum. Don Kişot büyük bir soyluydu efendimiz. Kendisine büyük saygım vardır. Onun gibi birine hizmet etmekten şeref duyardım. Bütün savaşlarına gönüllü katılırdım. Bütün düşmanları insana bu güzel hayatı zehir eden bütün kötü hayalleri toz ederdim onunla birlikte olsaydım efendimiz. Yalnız güzel hayallerin yaşamasına izin verirdim. Bütün hayallerin yalnız güzel olduğunun düşünülmesine, böyle yorumlanmasına izin verirdim. Ben daha Don Kişot'u bile okumadım Olrik. Kendimden utanıyorum. Hiçbir şey bilmiyorum Olrik. Olsun efendimiz. Siz onu içinizde yaşıyorsunuz. Okuyanlardan daha iyi biliyorsunuz. Bu büyük bir aldanış değil mi Olrik? Her zaman kendime bulduğum bir mazeret değil mi? Dünyada az sayıda soylu kişiye bazı haklar tanınmıştır efendimiz. Bu hakları görünüşte kimse tanımasa da, bu hakların varlığını inkar etse de, hiç olmazsa bu soylu kişiler farkında olmalıdır bu hakların. Ne demek istiyorsun Olrik? Şimdi bu mektubu okusak da gene temiz kalabilir miyiz? Hiç kuşkunuz olmasın efendimiz. Sonu belirsiz bir kavgaya atılıyoruz Olrik. Yanımda senden başka kimse yok elle tutulabilen. Öyle bir savaşa giriyorum ki Olrik, bizi İsa bile kurtaramaz. Selim'i bu tehlikeli gidişten kurtarmak istiyordum. Kızın elini itecek kuvveti bulamamıştı kendinde. Kötülüklere kapılabilirdi. Onu azarlayarak engelleyemeyeceğimi anladım. Başka bir çareye başvurdum. Kendimi aşk maceralarının kahramanı olarak göstermekle ilgisini yalnız benim yaşantılarıma çevirmeyi denedim. Duyduğum, okuduğum hikayelerin yardımıyla yeni maceralar icat ettim. Bu hikayelerin ayrıntıları o kadar çocukcaydı ki şimdi hatırladıkça gülümsemekten kendimi alamıyorum. Bu konuda biraz bilgisi olsaydı bu arkadaşların ne kadar gerçekten uzak olduğunu görmekte güçlük çekmeyecekti. Yıllar sonra beni ilk defa genel eve götürdüğü gün bir kadınla daha önce hiç yatmadığımı söylediğim zaman duyduğu hayreti unutamıyorum. Garip çocuk. Gene de bana ilk gençlik yıllarında uydurduğum masalları hatırlatmadı. Belki de bana genel evi tanıtmanın gururu içindeydi. Belki de Selim bu maceraları ona duyduğum büyük sevginin etkisiyle uydurduğumu anlamıştı. Hayatın çirkinliklerinin Selim'i bozmasını istemediğimi sezmişti belki de. Bizler kötü gerçeklerle karşılaşmadan yaşamalıydık. Onu ve kendimi bu çamurdan çıkarmak istiyordum. Güzel hayallerimizin kirlenmesine gönlüm razı olmuyordu. Fakat onun öldüğünü bildiğim şu anda bu düşüncemin doğruluğuna güvenemiyorum. Bir insan hayalleriyle nereye kadar yaşayabilir? Bu gücü her zaman kendinde bulabilir mi? Benden sonra benim gibi koruyucu dostlarla karşılaştı mı bilmiyorum. Ben kendime düşeni yaptım sanıyorum. Bütün bu maceraların sonunu iyi bitirirdim anlatırken. Selim'in macerası iyi bitmedi. Gerçekten yaşadığı tek macerayı acı bir şekilde bitirdi. Oysa benim maceralarımdaki hafif kadınlarım sonunda hep doğru yola girerlerdi. Evli kadınlar yuvalarına dönerlerdi. Bir gün bana gelerek artık bu yaşayışı bırakmak istediklerini söylerler ve kendilerine yardım etmemi isterlerdi. Duyduğum büyük arzuya rağmen bırakırdım onları. Selim heyecanla sorardı, peki kimse bilmiyor mu onların bu hayatını? Gülümseyerek kimsenin bilmediğini söylerdim. Selim'e de yemin ettirirdim kimseye söylememesi için, yemin ederdi. Fakat pek inanmazdı bu kadınların eski yaşayışlarına döneceklerini. Belki de inanmak istemezdi. Maceralar eskidikçe olmadık hikayeler uydurmaya başladım. Parklarda, sinemalarda, hatta otobüslerde geçen maceraları anlatırdım. Selim hepsine inanırdı. Bazen dayanamayarak yalan olduğunu söylerdim bunların. Selim gene inanmaya devam ederdi. İnsanı düşünmekten kurtarıyorsun derdi. Bir kısmının uydurma olmasından ne çıkar? Bu hikayelere inanıp inanmadığını düşünmek istemezdi. Her gün yaşadığım olaylar daha uydurma geliyor bana derdi. Günlük yaşantımın uydurma olmasını tercih ederim. Selim hiç hikaye uydurmazdı. Bütün arkadaşları durmadan hayal ürünü hikayeler anlattıkları halde onlara inanır fakat kendisi hiçbir şey anlatmazdı. Bu yüzden erkeklik meselesinde arkadaşlarının yanında güç durumda kalırdı. Onların kadınlarla ilişkisini de hayranlıkla izlerdi. Dayanamıyorum Oldik. Bu adamın duygusuzluğuna dayanamıyorum. Sabırlı olunuz efendim. Sonra ben aşık oldum. Zeliha'yı önce uzaktan şöyle bir görmüş ve ilgilenmiştim. Sonra bir doğum günü partisinde daha yakından tanıdım ve deli gibi aşık oldum. Bu partide Selim de vardı. Heyecanımla alay ediyordu. Dostluğumuza bir ihanet gibi görüyordu bu ilgimi. Selim'in bu alaylarına dayanamadım ve bu konudan bahsetmeyi yasakladım. Fakat beni ciddiye almıyordu bir türlü. Sonunda kavga ettik. Birkaç gün sonra barıştık. Kızı benden kıskanıyor ve ondan vazgeçmemi istiyordu. Eski bir aşkın ayrıntılarına girmek istemiyorum. Zeliha'nın benim için ne demek olduğunu ve ilişkimizi nasıl geliştiğini anlatmayacağım. Yalnız şu kadarını belirteyim. Bir süre sonra Zeliha ile kavga ettik ve arkadaş kalmak üzere ayrıldık. Selim bu duruma sevindi ve kadınlara güvenilmeyeceğini söyleyerek beni teselli etti. Fakat kader bizim beklemediğimiz bir biçimde örüyor ağlarını. Zeliha, Selim ve ben başka şartlar altında yeniden bir araya geldik ve olaylar hiçbirimizin beklemediği bir şekilde gelişti. Bir gün ikimiz odamda oturuyorduk. Selim hayatımızın sıkıcı olduğundan bahsederek bizi canlandıracak bir şeyler yapmamız gerektiğini söylüyordu. Güzel ve büyük şeyler yapmalıyız diyordu. Başkalarından farklı olduğumuzu göstermeliyiz. O zamanlar tiyatroya meraklıydı. Aramızda bir oyun oynayabilirdik. Benim de canım sıkılıyordu. Zeliha ile ilişkimizin bozulması beni dalgın ve isteksiz yapmıştı. Derslerime de çalışamıyordum. Bana bu durumu unutturacak bir değişiklik olur düşüncesiyle Selim'in teklifini kabul ettim. Bütün arkadaşlara haber verdik, bir komedi oynayacaktık. Oyundaki kadınları bulmak için Zeliha ile konuştum. Bana ciddi bir tavırla oyuna katılabileceğini ve arkadaşlarına da haber vereceğini söyledi. Selim bu durumdan hoşlanmadı. Başıma yeniden işler açacağımı söyleyerek itiraz etti. Kızlar aramızda yeni meseleler çıkarabilirdi. Korkma Selim dedim. Zeliha'nın benim için hiç önemi yok artık. Sesini çıkarmadı. Huzursuz olduğunu anladım. Ben gerekli hazırlıkları üzerime aldım. Babamın tiyatrodaki bir tanıdığının aracılığıyla elbiseleri bulduk. Eskiden tiyatroda çalışmış bir tanıdık da oyunu yönetmeyi üzerine aldı. Bizim ev büyük olduğu için provalar orada yapılacaktı. Aramızda para toplayarak kitapları ve makyaj malzemesini satın aldık. Selim'in de endişeleri geçmişti. Koşuşup duruyordu. Beni de heveslendirmişti. Birlikte oyunu okuyarak çeşitli roller için kendimizi hazırlıyorduk. Selim sesini değiştirerek oyunun güldürücü kahramanlarını canlandırıyordu. Kendisine böyle bir rol verileceğini umuyordu. Karşılıklı okuma yanlışlarımızı düzelterek Salih Bey'in geleceği günü sabırsızlıkla bekliyorduk. Selim endişeli ve sabırsızdı. Kendisine küçük bir rol verilir diye korkuyordu. Ben onu yatıştırmaya çalışıyordum. İçimizde Selim'den kabiliyetlisi var mıydı? Sonunda beklenen gün geldi. Selim heyecandan ve korkudan bitkindi. Bizim evde merak ve endişeyle Salih Bey'in gelmesini bekliyordu. Heyecanını belli etmemek için kızlarla şakalaşıyor, onlara oyundan ezberlediği, hafızası çok kuvvetliydi, bölümleri okuyarak oyalanmaya çalışıyordu. Zeliha'dan mümkün olduğu kadar uzak duruyor, sözlerine kaçamak cevaplar veriyordu. Bununla birlikte Zeliha ve kız arkadaşlarının meydana getirdiği toplulukla bir arada olmak onun için yeni bir yaşantıydı. Bu yaşantının büyüsüne kapılmıştı. Onları eğlendirerek ilgilerini çekmeye çalışıyordu. Ben mahzundum. Bir kenara çekilmiş onları seyrediyordum. Selim'in endişeleri yavaş yavaş dağılıyordu. Benimle romantik genç adam diye alay ediyordu. Kulağıma eğilerek ikimiz de ayrı yollardan kızların ilgisini çekmeye çalışıyoruz dedi. Böyle anlarda beni anlamaktan uzaktı. Salih Bey'in geldiğini haber verdikleri zaman Selim'deki güven duygusu güneşin bir bulut arkasında kaybolması gibi solmuştu. Sinirli hareketlerle parmaklarını oynatıyor, durmadan alnına biriken terleri siliyordu. Salih Bey'in de ona cesaret verdiği söylenemezdi. Selim önce bir kenarda kalmayı tercih etmiş, fakat Salih Bey'in kendisiyle ilgilenmediğini görünce onun dikkatini çekmek için odada yerini birkaç kere değiştirmişti. Salih Bey bizimle düşündüğümüz şekilde ilgilenmedi. Mahzun duruşumuz, güldürücü roller için bizi değil, kalın sesli ve kaba görünüşlü arkadaşları seçmesine yol açtı. Böylece baş rolleri kaybetmiştik. Beni ve Selim'i bu roller için fazla düzgün buldu Salih Bey. Nitekim kitaptan rollerimizi okuyunca da bizim biraz kuru kaldığımız görüldü. Ben duruma aldırmadım. Selim büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. İkimize de genç aşık rolleri verilmişti. Üstelik Zeliha da Selim'in sevgilisi olacaktı. Yanıma yaklaşarak ben gidiyorum dedi. Ne haliniz varsa görün. Bu Salih Bey dediğin adam hiçbir şeyden anlamıyor. Onu yatıştırmaya çalıştım. Salih Bey'in bu işi hepimizden fazla bildiği muhakkaktı. Genç aşık rolünden daha sevimli ne olabilirdi? Kulağına eğildim. Kim bilir belki gerçekten de aşık olursun. Bana çok kızdı. Göğsüme şiddetli bir yumruk vurdu. Zeliha'nın yanına giderek rol dağıtımının uygunsuz olduğunu Salih Bey'in de duyabileceği bir sesle söyledi. Salih Bey gülerek tiyatroda küçük rol olmadığını, hep birlikte çalışarak başarılı olabileceğimizi belirtti. Selim suratını astı. Bütün gün konuşmadı. Kendini kızların yanında hakarete uğramış sayıyordu. Oysa kimse ona hakaret etmeyi aklından geçirmiyordu. Bütün gün aksilik etti. Sonunda ertesi gün provaya gelmeyeceği tehdidini savurarak gitti. Oysa ertesi gün ilk gelenlerden biriydi. Zeliha'yı kızdırmak için başka bir kız ilgilenir göründü. Zeliha'nın davranışlarını beğenmedi. Kambur durduğunu, kelimeleri yanlış söylediğini ileri sürdü. Hepimizi gülünç durumlarda gösteren karikatürler çizdi. Prova sırası gelince Zeliha'yı güldüreceğini, rolünü gülünç bir şekilde oynayacağını, herkesi şaşırtacağını söyledi. Fakat Salih Bey'i görünce birden ciddileşerek bir köşeye kaçtı. Sırası gelince de rolünü beklenmedik bir duygululukla oynadı. Zeliha'ya aşkını şaşırtıcı bir gerçeklikle ifade etti. Salih Bey onun aksiliklerinden çekindiği için bu kadarını beklemiyordu. Selim'in dal gibi ince vücudunu dikleştirerek kadınlaşmaya başlayan pürüzsüz sesiyle Zeliha'ya aşkını ilan edişini bugün bile görür gibiyim. Heyecanından Zeliha'ya yaklaşamıyordu. Salih Bey Selim'in durduğu yeri beğenmedi ve kolundan tuttuğu gibi Zeliha'nın o kadar yakınına getirdi ki Selim bir genç kızı ilk defa bu kadar yakın olmanın telaşından konuşamadı. Bir an olduğu yerde kaldı ve sonra özür dilerim dedi. Bu kadar yakından yapamayacağım. Salih Bey gülerek onu biraz geriye çekti. Selim sarhoş gibiydi. Heyecandan tıkanarak oynuyordu. İlk perde bitince yanına koştuk, tebrik ettik. Zeliha'ya tatlı gözlerle bakıyordu. Zeliha da gülerek Selim'in elini sıkıyor. Çok iyiydin sevgilim Clint diyordu. Birkaç gün sonra ikimiz yolda yürürken sıkılarak galiba Zeliha'ya aşık olduğunu, bu hususta ne düşündüğümü bilmek istediğini söyledi. Ben de bunun geçici bir duygu olabileceğini, kendini iyice yoklamasını, Zeliha'nın güvenilir bir kız olmadığını, ona acı çektireceğini belirttim. Tabii Zeliha ile daha önce bir ilişkimin olmasının önemi yoktu. Sevmekten korktuğumu ve onun incinmesinden endişe ettiğimi ifade ettim. Söylediklerimi kabul eder gibi başını sallamasına rağmen beni pek dinlemediğinin farkındaydım. Zeliha'nın adı geçtikçe yüzü aydınlanıyor, bakışları değişiyordu. Beni kandırmaya çalışarak Zeliha'yı uzaktan seveceğini, onun bu aşkı bilmesine ihtiyacı olmadığını ileri sürüyordu. Ben de bilmediğim bir sebepten hırçınlaşarak bu kızı kafasından uzaklaştırmasını istiyordum. Sonunda konuyu değiştirdi ve biraz sonra da aceleyle uzaklaştı. Bu oyunun içinde Zeliha'ya yakın olmak beni de etkiledi ve Zeliha'ya yeniden aşık oldum. Artık küllenmiş olan eski duygularımın ayrıntılarına girmeyeceğim. Beni bir zamanlar çok üzmüş olan bu acı hatıraları artık bütünüyle unutmak istiyorum. Bütün bunları Selim'in yaşantısını ışık tutması için anlatıyorum. Evet, ben de Zeliha'ya gene aşık olmuştum. Arkadaşımın sevdiği kızı ben de seviyordum. Günlerce bu duygumu ondan saklamak istedim. Büyük ızdıraplar yaşadım. Kaderime lanetler savurdum. Sonunda Selim'e aşkımı anlatmayı bir görev saydım. Şaşılacak bir ustalıkla duygularını gizledi. Aşk onu olgunlaştırmıştı. Zeliha'nın bir önemi yok benim için dedi. Belki de bu sevgi bir oyundan ibaretti. Benim hesabıma sevindiğini ifade etti. Yeniden canlanan bir aşkın güzelliklerine kapıldığım için en iyi arkadaşımın beni anlayışla karşılamasına sevindim. Aşkımın bütünlüğünü gölgeleyecek bir endişe kalmamıştı. Özel hayatımı kimseyle konuşmadığım için bu aşkın sevinçlerini de Selim'den başka paylaşacak kimsem yoktu. Duygularımı, yaşantımı yalnız ona anlatıyordum. Zeliha ile sık sık buluşuyorduk. Geçmişi unutmuştuk. Selim bütün gücüyle oyuna çalışıyordu. Provalarda Zeliha'ya aşkını rolündeki kelimelerle söylüyordu. Sonra Zeliha ile dışarıda buluştuğumuz zaman Selim'den bahsediyorduk. Selim'i ikimiz de seviyorduk. Selim'in üzüntülü bir görünüşü yoktu. Duruma alışıyordu. Genç kızlar da şakalaşıyor, onların beceriksizlikleriyle eskisi gibi alay ediyordu. Selim içten bir sevgiyle izliyorduk Zeliha'yla. Zeliha piyano çalardı. Ben de yıllarca önce keman çalışmıştım. Zeliha benim müziğe hevesimle alay ederdi. Biraz da onun alaylarının tahrikiyle yeniden keman çalışmaya başladım. Ben çalışırken Selim de bir kenarda oturur beni seyrederdi. Çok iyi çalmıyordum herhalde. Fakat kabiliyetim olduğunu seziyordum. Selim yatağın kenarına ilişir, hiç konuşmadan beni izlerdi. Bir gün ona benimle birlikte çalışmasını teklif ettim. Suratını astı. Benim birlikte çalacak bir Zeliha'm yok dedi. Üzüldüm. Zeliha'nın bir kız kardeşi vardı. O da piyano çalıyordu. İsterse onu Selim'le tanıştırabilirdim. Bu sözlerimden sıkıldı. Ayağa kalkarak sinirli bir şekilde odada dolaşmaya başladı. Ben o kızla tanıştım dedi. Geçen gün Zeliha oyundaki bazı çocuklarla beni evine çağırdı. Orada tanıştım. Seni neden çağırmadığımı merak ediyorsan söyleyeyim. Babasından çekiniyor. Zeliha bunu açıkça söylemedi ama ben anladım. Bu kızdan sana hayır gelmeyecek Metin. Ayrıca kız kardeşini de beğenmedim. Duygusuz bir yaratık. İnsanı alay ediyormuş gibi bir bakışı var. Ben öyle kızlardan hoşlanmam. Demek Selim Işık sizsiniz derken küçümseyici bir ifade vardı sesinde. Benim çok çalışkan bir öğrenci olduğumu duymuş da garip bir hayvana bakarmış gibi süzüyordu beni. Çalışkan olmak sanki insan olmayı engelmiş gibi. Ablası da kız kardeşi de senin olsun. Ben iç dünyama dönüyorum. Orada hayal kırıklığına yer yok. Oturduğu yerden insanları tanıyamayacağını söyledim. Bu tutumla kimseyle arkadaş olamazdı. Öyleyse ben de hayatımın sonuna kadar aynı yerde kımıldamadan oturacağım dedi. Herkes istediği kadar koşsun. Beni anlayacak insan oturduğum yerde de beni bulur. Oturacağım ve bekleyeceğim. Yerinde oturan Selim'e değer vermeyenlerin Selim'in gözünde de değeri yoktur. Sen de değiştin. Yapma heyecanlar peşinde koşuyorsun. Zeliha'yı bir sevdiğini söylüyorsun, bir sevmediğini. Neden keman çalıştığın belli değil. İnsan bir işle sevdiği için uğraşır. Başkasına yaranmak için değil. Zeliha'yı tehlikeli buluyordun, beni uyarıyordun. Şimdi oturmuş onun hoşuna gitmek için keman çalmaya çalışıyorsun. Bana istediğim rolü vermediği halde Salih Bey'e iyi davranıyorsun. Benim tiyatrodan anladığımı söylerdin. Şimdi Salih Bey'i beğeniyorsun. Hiç kimseyi anlamıyorum. İnsanların arasına karışıp onlara uyduğum için de kendimden nefret ediyorum. Beni üzdüğünü görünce dayanamadı, özür diledi. Kimsenin ona karşı olmadığını söyledim. Zeliha'nın benimle konuşurken ondan tatlılıkla bahsettiğini anlattım. Bu aşkın benim için bir sonu olmadığını ben de biliyordum. Selim'e bu işleri karışmamasını söyledim. Beni ilgilendirmeyen sıkıntılarınla baş başa bırakıyorum seni diyerek gitti. Bu konudan da bir daha bahsetmedi. Oyunun hazırlıkları ilerliyordu. Salih Bey canla başla çalıştığımızı görünce bizi sevindirmek için bir okulun tiyatro salonunda çalışmamızı sağlamıştı. Selim karanlık bir havaya bürünmüştü. Rolü bitince kayboluyordu ortadan. Onunla konuşmuyordum. Üzüntülerimin akışına kapılmıştım.